Eksenden herkese merhaba. Bugün 14 Ekim Cuma, haftanın son günü. Yine dünyanın dört bir yanından başlıkları birlikte gözden geçireceğiz. Ne anlama geldiklerine bakmaya çalışacağız. En başta gelen mesele elbette Musul meselesi, yaklaşan eli kulağında olan IŞİD'i çıkartma operasyonu, Türkiye ile Irak arasındaki gerilim, Suriye ile ilgili çok sayıda başlık maddesi var bugün, çünkü yarın Lozan'da toplanıyor dört ülke, dört ya da beş gibi kaynaklarda İran'ı da görüyorum henüz doğrulayamamakla beraber. En başta bu iki başlığa bakmaya çalışacağız. Bunun dışında Fransa'da Putin gerilimi, Fransa siyasetinde Türkiye-İsrail ilişkileri önemli. İsrail Enerji Bakanı ilk kez normalleşme sürecinden sonra Türkiye'yi ziyaret, enerji kongresi vesilesiyle temaslar var. Bunun detaylarına programın ikinci bölümünde bakacağız. Selin Nasi ile konuşacağız bu konuda. Yakından izleyen bir isim kendisi. Amerika'ya uzanan dünyadan pek çok başlığım olacak. Başlayalım efendim. Evet, Musul operasyonunun eli kulağında deniliyor ve şimdi Musul'dan sonra ne olacak? Musul operasyonuna kim katılacak? Kim için nüfus bölgesi olacak? En büyük tartışmalar bunlar şu anda. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın temaslarda bulunmak üzere Amerika'ya gittiğini ve koalisyon, IŞİD karşıtı koalisyon ülkelerinin genelkurmay başkanlarıyla da bir araya geleceğini belirtmekte fayda var. Bu toplantıda neler konuşulacak? Muhtemelen başlıklar halinde sızacaktır. En son Amerikalı ve Türk kaynaklardan Anadolu Ajansı'na düşen haberde IŞİD'e karşı başlatılacak operasyonda Türk ordusunun Başika'da eğittiği Musullu Sünni savaşçılarında katılacağı bilgisini 2015 başında Aralık'tan itibaren yoğunlaştırılmıştı. Haşt Vatani olarak bilinen güçler bunlar. Onların katılacağı açıklandı. Bunlar bu arada dün isimlerini değiştirdiler. Nainova bekçisi. Gerçi Ninova diyorlar ama benim bildiğim Ninova işin İngilizcesi. Orası da Britanya'nın eski sömürgesi olduğu için İngilizcesi Ninova'dır zaten, ama Nainova, asıl Iraklar Nainova diyorlar. İsimlerini değiştirmiş durumdalar. Operasyonun detaylarına dair de bilgiler var. İşte Kuzey-Kuzeydoğu hattından peşmergelerinde desteğiyle saldırıya geçecekleri ve ayrıca Irak ordusu ve Şii milislerinde Eşgüdün içerisinde güneydeki Kayyare'den kuzeye ilerleyeceği yolunda. Dediğim gibi Nainova bekçileri ismini almış vaziyette. Irak'la problemler çözülmüş değil ama en son Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi Londra'daydı, açıklama yaptı. Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bütün seçenekler önümüzde, hiç kimse bu seçenekleri sınırlayamaz dedi. Bütün yollara başvuracağız, diplomatik yollar tükenince uluslararası yasalara başvuracağız dedi. Peşmerge güçlerinin bu işe katılması konusunda ise peşmerge Kürdistan bölgesinde bulunan Iraklı bir askeri güçtür. Tüm Iraklar için Iraklı silahlı güçlerin parçasıdır ifadelerini kullandığı dikkat çekti. Enteresan yerlere uzanmış durumda. Irak Kürt bölge parlamentosunun vekili Şeyh Şemo, kendisi Ezidilerden, 2014'te IŞİD'in adeta ezip geçtiği işte Şengal faciasının ardından seslerini Ezidiler duyurmaya başlamışlardı. İşte onların Kürt parlamentosundaki vekillerinden bir tanesi ve o da dedi ki Şengal, Sincar bölgesindeki PKK'lilerin de IŞİD'e karşı düzenlenecek Musul operasyonunda Haşt Şabi Teşkilatı bayrağı altında katılacaklarını söyledi. YBŞ güçlerini orada teşkil etmişlerdi. IŞİD'in Şengal'i ele geçirmesinden sonra ben de geçen Kasım'da bizzat giderek Şengal'deki faciayı da gözlerimle görmüştüm. Oradaki YBŞ güçlerini de görmüştüm. İçlerinde çok sayıda kadın olduğunu söyleyebilirim size. Milletvekilleri de böyle şeyler söylüyor. Tabii bu nasıl olacak derken dün akşam Amerikan Dışişleri Sözcüsü Mark Toner'a soruldu ve Mark Toner da PKK'nin Musul operasyonunda rol oynamasını desteklemeyeceklerini söyledi Amerikalı Dışişleri Sözcüsü. Evet, bu arada Şengal kentiyle ilgili Kaymakam Muhammed Celil konuşmuş ve Şengal'in şehir merkezinin tabii büyük bir hasar gördüğünü belirtmek lazım. Buranın bir açık müze haline dönüştürüleceğini, böyle planlar yaptıklarını söylemiş. Evet, geçelim Suriye'ye. Lozan toplantısı yarın İsviçre'de, İsviçre'nin Lozan kentinde Suriye toplantısı gerçekleştiriliyor. Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile bir de İran'ın ismi anılıyor. Fakat Amerikalılar çok da umutlu gözükmüyorlar. Beau Rivage Palace Oteli'nde Lozan Anlaşması'na imza atılan Türkiye'nin sınırlarının çizildiği anlaşma bu aynı zamanda orada düzenleneceği belirtiliyor. Öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı geçen ay askıya alınan Amerikalıların tek taraflı olarak askıya aldığı işbirliği anlaşmasının diyaloğun başlatılmasını ümit ettiklerini söylemişti. Ancak Amerikan medyasına şöyle bir göz gezdirdiğimde bakıyorum ki çok da iyimserlik yok hakikaten. Obama bugün dış politika kurmaylarıyla buluşuyor. Askeri seçeneklerin de dahil olduğu son durumu ele alacakları bilgilerini yazıp çiziyor Amerikan medyası. Fakat kendi işlerinde yazarken bile aslında bu askeri seçeneğe Obama'nın başvurmasının çok da kolay olmayacağını anlıyorsunuz. 100 günü kaldı Amerikan başkanının ve Orta Doğu'ya biraz daha fazla müdahil olmaya çabalıyor. Fakat bunun yolu Suriye tarafında en azından çok mümkün gözükmüyor. Sahada Rusya'nın çok açık bir etkinliği ve üstünlüğü var S-300 ve S-400 füzeleriyle. Dolayısıyla Amerikalıların kendi içlerinde yaptıkları tartışmalarda eğer Suriye ordusunu vurmaya kalkarlarsa, böyle bir seçenek kullanılırsa, o zaman açık bir çatışma halinin ortaya çıkacağı değerlendirmesi ve Obama'nın da bu seçenekten kaçınacağı vurgusu var. Tabii geriye kalan alternatif bugüne kadar sürekli olarak yapılan, söylenen ve yapılan isyancılara daha sofistike silahlar sağlanması. Fakat bu konuda da şöyle kaygıları var. Eğer böyle omuzdan atılan uçak savar füzeleri falan verirsek, bunlar önümüzdeki dönemde batılı uçaklara karşı da kullanılabilir kaygılarını dile getiriyorlar. Beyaz Saray yorum yapmamış bu tarz haberlerle ilgili ama durum bu. Lozan toplantısı öncesinde bir başka dikkat çekici zirve Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KİK toplantıları, Körfez İşbirliği Konseyi stratejik diyalog toplantıları vesilesiyle Riyad'a gitti. Orada Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr ile bir araya geldiler ve sonrasında çok dikkat çekici, dün de aktarmıştım size bu toplantıyı ama daha sonra akşam saatlerinde Adil El Cübeyr'in çok dikkat çekici açıklamaları oldu. Cübeyr dedi ki Türkiye'nin duruşundan hiçbir zaman şüphemiz olmamıştır. Suriye konusunda bakış açısının hiçbir zaman değişmediğini biliyoruz Türkiye'nin dedi. Bu dikkat çekici çünkü Rusya lideri Putin'in gelişinden sonra, özellikle öncesinde de başlayan bir süreçte Türkiye'nin Sünni hattında hizalanmayacağı ve Suriye yönetimi ve İran ve Rusya ile birlikte Suriye sorununu çözmeye çalışacağı görüşü çok fazla gündeme taşınmıştı. Ama eğer değişmediyse Suudi Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi, o zaman başka bir şey oluyor bu. Irak konusunda da Adil El Cübeyr'in ikazları var. Eğer Haşşabi milisleri girerse facia olur diyor. Bunların İran'a bağlı olduğunu iddia etmiş. Yani Iraklıların, Irak vatandaşlarının, Irak'ın nüfusunun %65'ini Şiiler oluşturuyor ve Irak vatandaşlarının İran'a tabi olduklarını iddia ediyor Suudi Dışişleri Bakanı ve Musul'a girerlerse, yani kendi ülkelerindeki kenti geri alırlarsa, bunun bir felakete sebebiyet vereceğini, büyük zulümler, toplu katliamlar yaptılar diyerek bir takım iddialarla da süsleyerek, evet geçmişte Amerikan işgali sonrasında hakikaten mezhep gerilimi yaşandı ama bu şekilde sunulması da hakikaten çok tuhaf doğrusu Suudi Dışişleri Bakanı'nın. Evet, bütün bunlar öncesinde Rusya'dan bir takım son mesajları da size özetle aktarmak istiyorum. Sergey Lavrov diyaloğun başlaması ümidini dile getirirken Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye'ye yönelik hiçbir dostane olmayan hiçbir eylemin yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Orada Rus ordusunun mensuplarının da bulunduğunu ve bunun kendilerine yapılmış bir saldırı sayacaklarını adeta vurguladı. John Kerry ile birlikte, John Kerry'nin çok çabaladığını Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu ateşkes için belirtmiş Zaharova. Nusracıların Halep'in doğusunda hep insani vurgulu Batı medyası işliyor ama onların insanları, sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını, dışarı çıkmalarını önlediklerini, Rusya olarak Suriye ordusuyla birlikte çeşitli yollar açtıklarını ama Nusra'nın canlı kalkan haline getirerek, sivilleri hatta öldürerek çıkmalarına izin vermediğini ve Batı'da Halep histerisi oluştuğunu, bunun da terör gruplarının, El-Kaide'nin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi Maria Zaharova. Amerika'da da Rusya'nın çok ciddi bir tartışma konusu haline getirdiğini söyledi Rus sözcü. Hiçbir kanıt olmadan sürekli olarak Rusya'nın bu siber saldırıyla suçlandığını Rus karşıtı propagandanın had safhaya çıkartıldığını ve ikili ilişkilere zarar verildiğini, Amerikan halkının Amerikalılara yanlış izlenimler bırakıldığını söyledi. Bir hatırlatması da, iki hatırlatmasını daha söyleyeyim. Bir tanesi, Suriye'de her şey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında var, biz onların olmasını istiyoruz dedi. Bir ikincisi, Başika'da gerilimi azaltmak için oluşturulmuş kanallar var. Onlar kullanılabilir ifadelerini kullanmış. Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkisi Kor General Sergey Rutskoy'un da benzeri açıklamaları var. Rus uçaklarının Halep dışında spesifik noktaları vurduklarını, önceden belirlediklerini söylüyor. Cenaze törenleri, düğünler bombalanıyor diyorlar. Öyle bir şey yok diyor. Halep'teki durumun yine militanların sivilleri canlı kalkan yapması, bir yandan da Batı Halep'i cehennem ateşiyle vurmaları olduğunu, bunun da Batı tarafından hiç görülmediğini söylüyor. Fetih el-Şam cephesi, Nusra cephesi yani ismini değiştirmişti. Bin kadar erkeği zorla silah altına aldığını, zorunlu seferberlik ilan ettiğini söylüyor. Ve Batılıların sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasına kendi çıkarları gerektirdiği için göz yumduklarını söylemiş Rus Genelkurmayı'ndan Sergey Rutskoy efendim. Şimdi son başlıklara bakarsak, yine Türkiye'den Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in Esad yönetimiyle gizli, dolaylı, açık, diplomasi şeklinde hiçbir temasları olmadıklarını vurgulaması var. Suriyeli bakan, uzlaşma bakanı, ulusal uzlaşma bakanı Ali Haydar'ın uzun bir demeci vardı. RIA Novosti ile söyleşmiş ve o da Türkiye ile hiçbir iletişim kuramadıklarını ve Rusya ile Türkiye'nin normalleşmesinin Suriye'de çözüme henüz hizmet ettiğini, bu yönde bir sonuç görmediklerini söylüyor. Bir yandan Suriye sahasında kandırılmış insanları doğru yöne yönlendirdiklerini, yerel ateşkeslerle sorunu çözmeye çalıştıklarını, Rusya'nın başka yabancılardan farklı olarak kendilerine son derece yardımcı olduğunu, uzlaşma noktasında hatta militanların bazen sadece Rus yetkilileriyle görüşmeyi kabul ettiklerini, çağrılar yaptıklarını, geçiş noktaları oluşturduklarını anlatıyor. Amerikalıları da çözümün parçası olmak istememekle suçlamış Ali Haydar, Suriye Uzlaşma Bakanı. Evet, Esad'ın söyleşisi vardı dün, ben size aktarmıştım. Onun açıklamalarını da özetle vereyim. Teröristleri Türkiye'ye geri püskürtecek bir sıçrama tahtası sağlayacaklarını Halep'i kurtararak söylemiş Suriye Devlet Başkanı. Komsomolskaya Pravda gazetesine söyleşi vermişti. İlk başlıklarını dün aktarmıştım size. Diyor ki, teröristleri geldikleri yer olan Türkiye'ye sürmek ya da öldürmek için bu bölgeyi temizlemeye devam etmek zorundasınız. Başka bir seçenek yok. Halep bu hamle için çok önemli bir sıçrama tahtası olacak demiş. Fırat Kalkanı operasyonunun uluslararası hukuka aykırı bir işgal diye nitelendirmiş. Diğer yandan da Amerika ile Rusya arasında bir sert bir durum yaşanırsa 3. Dünya Savaşı çıkabileceğini ima etmiş adeta. Bu çok sıkça kullanılan bir terim oldu. Suriye'deki duruma atfen demiş. Bugün gelişmekte olan soğuk savaşa benzer bir durum gözlüyoruz. Değerlendirmesini yapmış. Sovyetlerin dağılmasından sonra bile Amerika soğuk savaşı durduramadığı için bütün bunlar oluyor mesajını vermiş. Evet, bu arada Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz olmuş. Atamalar da duyurulmuş. Onu da aktarmış olayım. Rusya Devlet Başkanı 19 Ekim'de Paris'i ziyaret edecekti kilise açılışı sebebiyetiyle, ama Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın El-Kaide'nin Halep'in doğusundan çıkmasını içeren ve sivillere yardım içeren tasarısını Batı ülkeleri bloke etmişti. Karşılığında da Fransa bir tasarı öne sürmüştü. El-Kaide'yi rahatlatacak şekilde hava saldırılarının durdurulması tasarısıydı. Onu da Rusya bloke etmişti. O gün bugündür ilişkiler iyice gerildi. Çünkü Putin 19 Ekim ziyaretini iptal etti. Hollande, Fransa Cumhurbaşkanı'na atfen söyledi. Hollande hazır olduğunda giderim dedi. Fransa siyaseti bunu tartışıyor. Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Fransa ve Avrupa'nın görevi Rusya, Fransa ve Avrupa'nın konuşmasını sağlamak. Putin'le benim de görüş ayrılıklarım var ama konuşmadan nasıl çözüm bulacaksınız dedi. Soğuk savaşa girişilmesini de sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Yine muhafazakar kanatta François Fillon'un Hollande'ın komik duruma düştüğü saptaması var. Solcu Jean-Luc Mélenchon diyor ki Hollande'ın davranışı katlanılamaz, tahammül edilemez. Tümüyle Amerika ile müttefik yaptılar Fransa'yı. Bunlar Fransa'nın çıkarına değil dedi. Bazı Fransız diplomatları Hollande'ın neokon ajandayı gütmekle eleştiriyorlar. Bu yüzden de Avrupa'yı zayıflatmakla, Amerika'nın peşine takılmakla. 1966'da NATO'nun askeri kanadından çıkmıştı Fransa. O yüzden tabii Hollande bu kadar çok liberal müdahaleci politikalara, dış politikada yönelince böyle eleştiriler alıyor. Bir de İslamcı saldırılar var içeride, radikal saldırılar var. O da büyük bir sorun. Fransa Dışişleri Bakanı bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefonda görüşmüş ve Jean-Luc Ayron'un talebiyle gerçekleşmiş bu görüşme, ikili ilişkileri geliştirme konusunda önemli meselelerde işbirliği halinde olduklarını teyit etmişler, öyle açıkladılar. Efendim, size aktarmıştım, Almanya'nın Mainz mahkemesine itiraz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan diye, bu Böhmermann Alman komedyen hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz etmişti Türkiye ama itiraz geri çevrildi. Mahkeme bu Böhmermann'ın yaptığı televizyonda ZDF kanalındaki okuduğu şiiri yüzünden bu eylemle ilgili cezai bir soruşturma için yeterli dayanak bulunmadığına hükmetmiş ve takipsizlik kararını bu yüzden vermiş. Türkiye-İsrail ilişkilerine bir sonraki programın ikinci bölümünde bakacağız. Ama İsrail ile ilgili başlığım UNESCO'dan olacak. UNESCO bir karar kabul etti. İsrail'i Müslümanlara Kudüs'teki kutsal yerlere erişim izni vermemekle eleştiren bir karar. Sadece Müslümanların kullandığı isimleri anmışlar. Bu durumda İsrail'i kızdırdı. Çünkü aynı yerlerin çok daha eski tarihlere dayanan ve Yahudiler için kutsal olan yerler bunlar ve onların da isimleri var. Harem-i Şerif mesela, Tapınak Tepesi diye İsrailliler tarafından anılıyor, Yahudiler tarafından. İsrail Başbakanı UNESCO'da absürt bir tiyatro sergilendiğini söylemiş. Diyor ki Tapınak Tepesi'nin veya Batı Duvarı'nın İsrail'le bir ilişkisi olmadığını ilan etmek, Çin Seddi'nin Çin'le Mısır'ın piramitlerinin Mısır'la piramitler arasında bir ilişki olmadığını iddia etmek gibi bir şeydir demiş. Filistinliler memnun, bunun İsrail'e önemli bir mesaj olduğunu, işgale işaret ettiğini ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kabul edilmesi gerektiğini söylemişler. 6 ülkeden aleyhte oy var ama 24 müspet oyla bu karar çıkmış UNESCO'dan. Amerika ile Yemen arasında, Yemen'deki Husiler arasında gerilim var. Amerikan gemilerine, USS Mason'a pazar günü ateş açılmıştı. İsabet almamıştı ama ondan sonra Amerikalılar 3 radar istasyonu vurduklarını açıkladılar. Gerçi bunların Suriler tarafından daha önceden vurulduğu da söyleniyor ama Husiler soruşturma açalım, biz yapmadık diyorlar. El-Kaide'nin işi olduğunu öne sürüyor eski direnişçiler safında savaşan, birlikleri direnişçiler safında savaşan Ali Abdullah Salih eski devlet başkanı. Pentagon ise biraz daha temkinli bir açıklama yapmış. Tek bir olayla sınırlı, biz hani Yemen'deki çatışmaya daha fazla müdahale olmak istemiyoruz diyorlar. 1987'de en son Irak savaş uçağı Körfez'de USS Stark'a 2 füze fırlatmıştı. 37 Amerikan denizcisi ölmüştü. O zamandan bu yana böyle denizde Amerikan gemilerine ateş açılması mümkün olmamıştı. Bu arada İran deniz kuvvetleri lojistik destek gemisi Buşehr ve Elvent muhriplerinden oluşan 44. filoyu Aden Körfezi'ne göndermiş. Mısır ve Suudi Arabistan ilişkilerinde problemli durumlar var. El-Sisi konuşmak zorunda kaldı devlet başkanı. Çünkü Suriye ile ilgili Rusya'nın tasarısına olumlu oy vermişti Mısır, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden. İşte bundan iki gün sonra da Aramco, Suudi petrol şirketi, petrol devi, Ekim ayı için petrol sevkiyatını, geçen Nisan'da yapılmıştı anlaşma, 700 bin ton petrol verilmesi gerekiyordu. Bunu iptal ettiğini duyurdu. Gerekçe de açıklamadı. Ne oluyor? Mısır'la Suudi Arabistan arasında problem mi oluyor? İşte Müslüman Kardeşler yönetimini devrilmesinde Suudiler önemli rol oynamışlardı. Ondan beridir de Mısır ekonomisine böyle katkılar yapıyorlar derken El-Sisi televizyona çıktı. Dedi ki böyle değil, Aramco misilleme yapmıyor, bu ticari bir mesele dedi ama bir izahat da getiremiyor. Niye durdurdu şimdi? Pol yok, yumurta yokken ortalıkta. Şirketlerin durumunu biliyoruz. Petrol ürünlerinde sorun yaşanmaması için gereken önlemleri aldık dedi. Körfez'deki tarihi kardeşlerimizle tarihi ilişkilerimiz konusunda çok çok dikkatli olmalıyız. Fakat egemenliğimiz söz konusu, ülkeler kendi kararlarını kendi alırlar diyerek çok da alttan almış ama böyle de bir tavır takınmış. Evet, Avrupa'dan birkaç başlık vereceğim. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, kendisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin muhafazakar üyesi Mark Pichard'ın sorusu üzerine Strasbourg'daki toplantıda laf söylemiş. NATO üyelerinden birine saldırırsa güçlü yanıt veririz demiş. Beşinci maddeye atıfla söylemiş bunu. Tabii ki bu da böyle ama bunu Almanya bu konularda daha titiz bir, daha temkinli bir ülkedir. Böyle açıkça yanıtlar vermesi enteresan. Brexit'le ilgili yüksek mahkemeye taşındığını dün aktarmıştım size. AB'den çıkma referandumu Haziran'daki bir sancılı durum var, nasıl çıkacak derken. İskoçya'da bağımsızlık referandumu tasarısı da tartışmaya açıldı. Nicola Sturgeon birinci bakan deniliyor. Aslında İskoçya'nın başbakanı kendisi. SNP, İskoçya Ulusal Partisi'nin yıllık kongresinin açılışını yaptı. Yaparken de İskoç halkı için doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Biz AB'den çıkmayı onay vermedik dedi. Hakikaten 23 Haziran'daki referandumda %62 oranında AB içerisinde kalınması kararı çıkmıştı. İskoçya'dan, İngiltere'den daha az çıkmıştı karar. Ya da Kuzey İrlanda ve diğerlerinden. 2014'te ben de yerinde izlemiştim Edinburgh'da. 2014'te bağımsızlık referandumunda Birleşik Krallığın içinde kalmaya karar vermişlerdi. 10 puan kadar da bir fark vardı. Bakalım ne olacak İskoçya'da bundan sonra. Evet, Amerikan seçimlerine bakalım. WikiLeaks sızıntılarından son olarak Katar'dan Clinton Vakfı'na 1 milyon dolarlık çek çıkmış. Trump'ın kadınlarla ilgili skandalları gündemi çok fazla belirlemeye başladı ama WikiLeaks'in yayınladığı Podemos sızıntılarında Hillary Clinton'ın eşi, eski ABD Başkanı Bill Clinton'a Katar'ın 2012'de Clinton Vakfı'na 1 milyon dolarlık çek verdiği yazıyor. Doğum gününde sunulmuş iddiaya göre, bakalım nasıl yanıt gelecek. Trump ise cinsel taciz iddialarını kesinlikle doğru değil, benim Beyaz Saray'a gitmemi engelliyorlar diye Florida'daki toplantıda reddetmiş. Michelle Obama sahneye çıktı bu arada, işte eleştiriyor sert bir biçimde Donald Trump'ı. İğrenç, zalim, acı verici, korkunç diye nitelemiş 2005'te bir kadın hakkında küfürlü konuşması üzerine. Anketlerde 108 puanla Clinton önde gözüküyor, burada onu belirtelim. Evet, vaktim azalıyor. BM Genel Sekreteri Line Antonio Guterres oy birliğiyle seçildi. Zaten seçileceği belliydi ama işte resmi oylama yapılmış. 67 yaşında eski Portekizli başbakan, sosyalist kanattan, sol kanattan aslında. 31 Aralık'ta Ban Ki-moon gidecek, onun yerine Guterres gelecek. Elinden geleni yapacağını söylemiş Guterres. Latin Amerika'dan, Kolombiya'dan son bilgileri aktarayım size. Devlet Başkanı Santos, FARC'la ateşkesi yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı. Ekim sonunda doluyordu aslında. Bir yandan da ELN, Ulusal Kurtuluş Ordusu ile 27 Ekim'de Küba'nın arabuluculuğunda yine, ama diğer ülkeler Venezuela, Şili, Brezilya, Ekvador gibi, Norveç de var bu arada, ülkelerde yine arabuluculuk rolü oynayacaklar. Başlayacaklar barış görüşmelerini, ne konuşmaya başlayacaklar, çözüm bulmaya başlayacaklar. Filipinlerin nevi şahsına özgü lideri diyeceğim çünkü gerçekten uluslararası toplum böyle bir lider uzun süredir görmüyor. Rodrigo Duterte en son Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni ve Birleşmiş Milletler'ini aptallar diye nitelendirdi ve uyuşturucuya karşı açtığı savaşa dair soruşturma başlatmaları halinde günlerini göstereceğini söyledi. Şimdi nedir mesele? Mesele uyuşturucuyla 71 yaşındaki Filipinler lideri Mayıs'ta seçilmişti. Uyuşturucuyla mücadele için çok sert politikalar izliyor. Haziran sonundan beri 2300 insanın öldüğü, bunların 1566'sı bu arada uyuşturucu zanlısı. Çok ciddi bir sorun aslında Filipinler'de uyuşturucu meselesi. O yüzden de çok sert, yani gerekirse suçların hepsini öldürürüm, biter gider diyor. Yani suçsuz insanlar da arada kaynayabilir tabii. Bu büyük bir problem hukuki anlamda. O yüzden de böyle çağrılar yapılıyor. Çağrılar üzerine Duterte bu çıkışı yapmış. Sizinle Obama, Kerry, Avrupa Birliği, BM İnsan Hakları Komisyonu hedef almış. Sizinle oynayacağım. Benden daha parlak olmadıklarına eminim. Sizleri aşağılayacak 5 soru yönelteceğim. Dikkat edin, büyük bir gösteri olacak demiş. Kendisinin de sorgulanmasını istiyor, soruşturma açılırsa söyleyecek laf olduğunu söylüyor. Evet, son 3 maddeyi söyleyerek ilk bölümü bitireceğim. Maldivler, Hint Okyanusu'nun takım adaları ülkesi. Britanya Uluslar Toplu'ndan çıkma kararı aldı çünkü demokrasi ikazı yapılmıştı. Demokratik olarak seçilmiş ilk lider Muhammed Naşit sekülerdi. Naşit, o 2012'de devrilmişti. Ondan beri Abdullah Yamin hükümeti parlamentoya bile danışmadan kafasına göre takılıyor. İşte o yüzden de eleştiriler aldı. Turizm cenneti Maldivler biliyorsunuz. 53 üyeli Britanya Uluslararası Topluluğundan böylece çıkmış oldu. Tayland'ın 64'te tahta çıkan kralı Bhumibol Adulyadej, 88 yaşında ölmüş. En uzun sürede iktidarda kalan lider. Ve son olarak Nobel tartışmalarını okuyorsunuzdur pek çok yerden. Dün de ben çok kısa aktarmıştım. 75 yaşındaki ünlü şarkıcı Bob Geldof almıştı. Ve herkes şaşırdı. Bütün edebiyat alemi aslında biraz birbirine girdi. Suriyeli şair Adonis, Kenyalı romancı ve eleştirmen Ngugi wa Thiong'o da favorisiydi aslında bu Nobel Edebiyat Ödülü'nün. Diğer edebiyat yani bilim alanları ayrı ama işte barış konusunda falan çok tartışmalar çıkıyor ama prestijli olan hep edebiyat ödülü, prestijli bir ödül Nobel'in. İşte bu sefer o da tartışılmaya başlandı. Pek çok romancı diyorlar ki yani biz Dylan'ı, Bob Dylan'ı severiz ama hani şaka mı bu? Hani edebiyattan bahsediyorsak başka bir şey diye. Salman Rushdie bir parça yüce ruhlu. O da o ki onun da Nobel alması bekleniyordu. Muhteşem bir seçim demiş. Orpheus'tan Faiz'e kadar Pakistanlı şairi kastediyor. Şarkı ve şiirleri yakın bağlantılıdır. Ozanlık geleneğinin parlak mirasçısıdır demiş Salman Rushdie. Ama tabii şöyle sorular da yöneltiyorlar. Beatles'ın şarkıları da şairane. İşte Kanadalı Leonard Cohen birkaç kuşak söz yazarını etkilemiş bir isim. İşte efendim meşhur Rain Dogs ve Blue Valentine şarkılarıyla Tom Waits büyük bir üstad. Amerikalı şarkıcı Patti Smith'in gerçekten çok dağıtıcı eserleri var. Efendim modern Arthur Rimbaud diye mesela Nick Cave gösteriliyor. Peki o zaman niye o almıyor diye. Yeni bir kategori belki Nobel Komitesi tesis edebilir. Edebiyat ödülleri üzerinde böyle bir tartışma olmaması için. Bob Geldof 500 kadar şarkıyla hakikaten hepimizin gönlünü çalmış bir isim yazdığı şarkılarla. Bu tartışma daha uzun süre bitmeyecek anlaşılan ama Eksen'in ilk bölümünün sonuna geldik. Bir ara verelim. Marcan Farsad'dan Blue Flowers'ı dinleyelim. Az sonra Selin Nasi ile birlikte buradayız.
Eş mesle دور سهانیست حتی شبیه افسانه ها نیست ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم عشق همون چشمای خسته است همون دستای سرد و پینه بسته عشق همون مهر مادری بود تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود عشق دلیه که برات نگرونه همون نگاهه که شاید یادت نمونه عشق لبخنده یه دوست خوبه عشق کتاب خوندن وقت غروبه عشق همون بود که تیری نذاشتم، عشق مثل تو قصه ها نیست، حتی شبیه افسانه ها نیست. ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم، واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم. عشق همون چشمای خسته است، همون دستای سرد و پینه بسته است. عشق همون مهر مادری بود، تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود. عشق دلیه که برات نگرونه، همون یادت نمونه. عشق اون هدیه است که دوست نداشتم، عشق همون بود که براش هیچ وقتی نذاشتم.
Eksenin ikinci yarısında biraz Türkiye-İsrail ilişkilerine bakacağız. Normalleşme yaz başından itibaren başlamıştı zaten. En son İsrail Mavi Marmara, 2010 Mavi Marmara olayında ölenlere yönelik tazminat parasını da gönderdi. İlişkiler rayına oturtulmaya çalışılıyor. Siyasi veçeden bakıldığı zaman her şey çok parlak gibi gözükmüyor ama bu hafta diyelim İstanbul'da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi vesilesiyle bambaşka bir sayfa açıldı. Normalleşme sürecinden bu yana ilk kez bir bakan düzeyinde ziyaret gerçekleşti Türkiye'ye. Yuval Steinitz, İsrail Enerji Bakanı geldi. Berat Albayrak, Türk Enerji Bakanı ile buluştular. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının, boru hatlarının Avrupa'ya uzatılması projelerini görüştüler. Filistin meselesinde Filistinlere elektrik sağlanması vurgusu yaptılar. Açıklamalarında genel olarak bu hatlar vardı. Türkiye-İsrail ilişkileri, özellikle ekonomik temelleri hep güçlüydü zaten. Şimdi bu normalleşme sürecinde somut adımlar da atılmaya başlanırken ne durumda, nasıl evrilebilir, ittifaklar sistemi nasıl işler, biraz buna bakmaya çalışacağız. Hattımızın diğer ucunda Selin Nasi var. Hem Türkiye-İsrail ilişkileri uzmanı diye adlandıracağım Selin ben seni. Aynı zamanda akademide de çalışmalarım var ama bu süreci en yakından takip eden isimlerden bir tanesisin. Şimdi öncelikle İsrail'den ilk kez böyle bir bakan düzeyinde hem de enerji bakanı olması tesadüf olmasa gerek diye düşünüyorum.
Tabii.
Nasıl yorumlamak lazım bu ziyareti genel manada?
Diplomatik sembolleri okumak gerekirse tam da bundan sonra önümüzdeki ilerleyen dönemde Türkiye-İsrail ilişkilerinin aslında hangi taban üzerine, temel üzerine yükseleceğini çok açık net gösteren bir ziyaret oldu. Enerji zirvesinde buluştular. 6 yıl aradan sonra iki ülkenin enerji bakanları. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Reagan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mart 2016'da Beyoğlu'ndaki terör saldırıları ertesinde telefonda bir görüşme yapmıştı. Ama bu bakanlık düzeyinden de yüz yüze gerçekleştirilen ilk görüşme oldu. Dolayısıyla evet, önemli bir adım atıldı. Buzlar eritilecek belli ki. Ve önümüzdeki dönem enerji alanında ne şekilde işbirliği yapılabilecek? Bu Akdeniz altından geçirilmesi planlanan boru hatlarının proje aşamaları bir takım anlaşmalarla netleştirilmekte. Zaten basından da takip ediyorduk Ahmet Nazırzoğlu'nun İsrail'de bulunduğunu ve bir takım temaslar gerçekleştirdiğini. Dolayısıyla bir altyapı zaten döşenmekteydi diyelim. Yani bu işin altyapısı fikir bazında yapılıyor. Belki önümüzdeki dönem daha da net olarak imzalar atıldığında tam olarak ne alışveriş yapıldığını daha net göreceğiz. Burada tabii bir de Rusya faktörü olduğunu düşünüyorum. Oraya
Selin, Rusya'ya
başlangıç yaparsın.
Evet, Rusya'ya gelmezden önce biraz da şimdi İsrail'de de yoğun tartışmalar var. Biz de buradan takip etmeye çalışıyoruz ama Hani bu boru hattı aslında çok stratejik olarak kritik yerlerden geçecek olan, eğer gerçekleşirse Kıbrıs var işin içinde. Lübnan karasularının olması gerekiyor. Hakikaten tartışmalı, Doğu Akdeniz'de problemli bir yerde yer alıyor. Uluslararası perspektiften baktığımızda İsrail bunların çözümüne yaklaşım olarak, yani tümüyle yarın öbür gün çözülecek tabii bilmiyoruz ama İsrail'in yaklaşımını sen nasıl izah edersin bu konuda? Yani
şimdi İsrail için Leviathan ve Tamar havzalarından çıkartılacak olan doğalgazın Avrupa pazarına, öncelikle Avrupa pazarına ulaştırılabilmesi için geçirilecek en optimum, en karlı güzergah Türkiye üzerinden olacak. Hı hı. Ama bunu tam anlamıyla kabul etmek istemediklerinden olsa gerek, tabii ki başka opsiyonlarımız var diyerek mümkün olduğunca ellerindeki kozları daha çok tutmaya gayret ediyorlar. Ellerini yükseltmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ama baktığımızda maliyetler açısından, uzunluk açısından bu boru hatlarının işte bir alternatif güzergah Yunanistan'a uzanacak bir boru hattı döşenmesi. Bu çok uzun. Bir başka alternatif işte sıvılaştırılmış halde doğalgazın taşınması. Ama doğalgaz fiyatlarının düşmesinden dolayı sıvılaştırılması ve bu şekilde terminallerden gönderilmesi daha pahalıya çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla sonuçta Türkiye opsiyonu en karlı, en gerçekleşmesi aslında taraflarca istenen alternatif. Hı hı. Ama tabii siyasi bir takım pürüzler var. Bu pürüzlerin başında bu boru hattının eğer ki inşası başlarsa Kıbrıs Rum kesiminin ekonomik minnatır bölgesinden geçme olasılığı. Bunu eğer ki bypass etmeye çalışırlarsa bu sefer Lübnan Suriye'ye yaklaşmak zorundalar. Ama İsrail'in hali hazırdaki dış politikasıyla taban tabana zıt bir karar olur. Oradaki istikrarsızlıktan da ötürü ve siyasi çatışmalardan da dolayı mümkünatı yok. O yüzden Kıbrıs meselesinin çözümüne belinden bağlı bu olay.
Evet.
Peki Kıbrıs'a ne kadar etki edebilir taraflar? Burada da gene aslında Rusya üstünden konuşmamız gerekecek. Çünkü hı hı. Rusya'nın Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkileri, özel ilişkileri ve üzerindeki siyasi ağırlığı hepimizce malum. Hı hı. Bir askeri işbirliği bile var aralarında. İşte üstü var dendi, kullanılmıyor dendi, o eski üstlendi vesaire. Ama benim izlediğim kadarıyla hele ki daha geniş perspektiften Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinde ve imzalar atılıncaya kadar ki özellikle yakın döneme baktığında Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu aşağı yukarı 4 kere bir araya geldiler.
Evet.
Ve tam da bu imzalar atılmadan evvelki son görüşmelerinin ardından Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Türkiye ve İsrail'in normalleşmesini, ilişkilerinin düzelmesini destekliyoruz, onaylıyoruz şeklinde bir beyanatta bulundu. Hı hı. Ve hemen de bunu çok sıcağı sıcağına ardından gelişmeler birbiri izledi ve Türkiye ile İsrail anlaşmayı imzaladılar. Şimdi benim burada düşüncem belki değil yani büyük bir olasılıkla Türkiye ile İsrail arasında imzaları atılacak olan bu boru hattı projesi aslında bu boru hatlarının uzun vadede stratejik hedefi neydi? Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltabilmek. Evet. Türkiye'nin de keza aynı şekilde enerji kaynaklarını çeşitlendirebilmek. Peki Rusya'yı karşısına almak istemeyen bir İsrail var önümüzde. Evet. Baktığımızda yakın ilişkiler içerisindeler. Özellikle Suriye'ye indiğinden beri Rusya'yı karşısına almaktan çekindiği ve bir nevi kırmızı hat oluşturulmuş durumda. Acil şekilde müdahale edebilmek için krizlere, hava sahalarının ihlali söz konusu olduğunda bunun bir krize yol açmaması için özellikle. Bunun dışında diaspora var tabii ki Rus kökenli Yahudiler ciddi bir azınlık İsrail'de yaşayan. Evet. Bunun da sağladığı bir kültürel köprü var iki ülke arasında vesaire. Yani daha genişletebiliriz tabii. Ama toparlamak gerekirse Rusya kendisine, kendi çıkarlarına ters düşen bu böylesi bir enerji boru hattı projesine onay verir mi? Hangi şartlarda onay verir? Hı hı. Belki Rusya'nın da buradan kendi nasıl diyeyim komisyonu diyelim belki kendi hak payını alabilecek şekilde dönüştürme olasılığı var. Nasıl? Evet.
Gazprom'un mesela, ilgisi var galiba değil mi? Bu yatırım bağlamında hı hı. ilgisi var
aynen.
değil mi?
Hı hı. Onu teklif ettiler zaten. Böyle bir projede biz de yer almak istiyoruz diye. Artı bir olasılıkta daha önce bu Samsun Ceyhan Boru Hattı olarak projesi olarak biliniyordu. 2008 hatta 2005'e kadar planları geri götürülebilir, getirebiliriz sahipte. Bunlar basında konuşulmaya başlanmıştı. Belki doğalgaz olmasa bile bu sefer petrolün, Rusya'nın petrolünü bir nevi Karadeniz'den Kızıldeniz'e bağlanmasında Türkiye'nin bir rolü olabilir ve Türkiye-İsrail arasında döşenecek olan boru hattı belki çift taraflı, çift boru hattı şeklinde ilerleyebilir. Ve bu da aynı zamanda hem stratejik ortağı hem de stratejik olarak rakibi olan İran'ın piyasalarında piyasa payını azaltmada Rusya'nın elini yükseltebilir. Hı-hı. Bunu da bir kenara not etmek lazım diye düşünüyorum.
Hı-hı. Evet. Burada çoklu bir denklem var tabii, çeşitli çıkarlar. Hı hı. Bazen böyle çok basit gibi gözüküyor bütün hani bu buna karşı, bu böyle diyorsa öbürü böyle diyordur diye, ama aslında çok kesinlikle girift bir durum var. Bir çok iç içe geçmiş bir şey. O yüzden de biraz böyle ayıklayarak, çözerek bakmak gerekiyor. Peki Türkiye'nin sen Türkiye tarafını da yakından takip ediyorsun. Hı hı. Benim mesela dikkatimi çeken ilk basın toplantısında özellikle Filistinlilere elektrik meselesi, hı hı, temin etmenin yollarını ele aldıkları. Böyle bir hani sanki Türkiye'nin bu normalleşme anlaşmasında verilen tavizlerden kaynaklanacak bir biçimde bir, hı hı, Türkiye vurgusu, Filistin, Gazze daha doğrusu, Filistin de dememek, hı hı, lazım herhalde, Gazze vurgusu yaptığını görüyoruz. Biraz tabii tabanda herhalde kırılma da yarattığını söylemek, tespitini yapmak lazım. Bu bağlamda Gazze üzerinden küskünlüklerin tümüyle nasıl diyeyim, çözülmesi, giderilmiş olması, bu enerji projeleri ya da elektrik temini gibi yollarla sağlanabilir mi? Yani bu çok daha büyük bir şey olsa gerek çünkü. İsrail'in
uzun vadede tabii getirilerini görebileceğiz. Daha henüz bu boru hatları inşası için imza bile atılmadı. Daha imzalar atılacak, bunlar inşa edilecek. Ondan sonra gaz akımı başlayacak ki ondan sonra Türkiye'de hani en azından cebe bir getiri girmeye başlayacak. Biz belki kısa vadede şunu diyebiliriz, şuna odaklanabiliriz. Yani elbette ki iki ülke arasında bu tarz ekonomik ilişkiler, anlaşmalar, ülkeler arasında doğabilecek krizlerin hasarını azaltıp krizlerin daha çabuk bir şekilde atlatılmasını sağlıyor. Yani ara buluculuk, ara yapıcı etkisi kesinlikle var. Ama Türkiye'deki siyasi taban açısından baktığımızda bence hükümetin tavrı değişmiş değil. Zaten başından beri Filistin meselesini sahiplenmiş ve Filistin halkının yaşadığı acılarla empati duyan ve bu onların yaşam şartlarının bir an evvel iyileştirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını göstermeye çalışan bir üsluptalar, bir yaklaşım içerisinde bu halen devam ediyor. Zaten görüşmelerde de ön plana çıkarmayan basın açıklamalarında, Türk tarafının basın açıklamasına baktığımızda özellikle altını çizdikleri nokta işte Gazze ve Cenin'de de elektrik santralleri kurmaya çalışıyoruz. Zaten de bildiğim gibi ikinci gemi de gönderdiler. Gazze'ye yardım gemileri de gönderilmeye devam edilecek deniyor. Bu tabii ki Mavi Marmara davalarının düşürülmesiyle daha doğrusu farklı bir süreçte devam edecek bundan sonra. Oradaki Mavi Marmara davasında sorumlu tutulmasını ortadan kaldırmış oluyor İsrail'li askeri yetkililerin. Bir nevi bunu telafi etmeye gayreti içerisindeler. Gayet de anlaşılabilir bir durumda.
Evet.
Ama direkt tabii ki gönülleri fethederler mi? Bu uzun vadede göreceğimiz şey. Yani boru hatlarıyla bunu ben tam birleştirmiyorum. Hani neden sonucunu tam olarak görmek diye, ama tabii uzun vadede birazcık bunu şey yapmaları lazım. Yani zaten iki ülke arasında derin bir güven sorunu oldu. Hatta bu Şimon Peres'in, yani Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenaze törenine Türkiye'den herhangi bir üst düzeyde katılım olmaması, taziye mesajının gelmemiş olması çok kırıcı bulundu. Hı hı. Bu çok farklı yetkililer de siyasilerden bir beyanat görmedik, ama orada yazan, çizen, düşünce lideri kabul edebileceğimiz insanlardan bir tepkiler geldi aslında ve bir kırgınlık oluştu. Hı hı. Yani deniliyor ki evet işte yani bizim işimiz, Türkiye ile ilişkilerimiz iş bazında, alışveriş olarak ilerleyecek, herhangi bir dostluk yok. Çünkü onlar için Simon Peres çok önemli, evet, bir liderdi. Tarihlerine, evet, damga vurmuş bir liderdi. Benimsedikleri bir siyasi liderdi. Hani böyle bir günde dünyanın her yerinden liderler akın ederken Türkiye'den dünya yakınlaşma veya normalleşme sürecinde olduğu bir ülkeden herhangi bir tepki gelmemesi bir bulukluk yarattı.
Peki son olarak Selim, bir de bu elçi meselesini soracağım. O kadar çok atıldı ki tabii muhtemelen bu güvensizlik ve her şeyin adım adım ya da daha yavaştan ilerlemesine bağlı olduğu açık ama hani neden böyle sürekli sallanıyor? İşte ben bu kaçıncı duydum, daha işte en son 10 gün sonra denildi, bir hafta sonra denildi. Yani böyle bir atma durumu var. Yani buna dair ya da İsrail tarafındaki algıyı biliyor musun? Aktarabileceğim bir kulis bilgisi de varsa. Sen
şöyle,
nasıl görüyorsun?
Aslında çok pratik bir sebebi var. Çünkü İsrail Yahudi takvimi bayramlara girmiş durumda. Dini bayramlar birbiri ardınadır. Eylül başlangıcından itibaren genelde. Önce yeni yıl, ardından bir kefaret günü, Kipur, ondan sonra da Sukkot gelir, Yeniç Bayramı, Hasat Bayramı. O yüzden arka arkaya genelde bürokratik, idari kesimlerin tatil kullanma dönemleri şu sıra. Ve tam da buradaki açıklamalar, işte önümüzdeki 10 gün içerisinde dediklerinde tam da Sukkot, yani 16 Ekim'e denk geliyor. Herkes görevlerine geri geldikten sonra zannedersem süreç daha düzgün bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Ama tabii ki bunun arka planında bir burukluk veya bir soğukluk demek istemiyorum ama böyle bir ağırdan alma durumu var mı? Benim sezinlediğim biraz var. Çünkü ne zaman o şekilde kaynaklarıma bir soru yönelsem aldığım cevaplarda evet, bir burukluk sezilebiliyor. Ama net olarak bunun, yani karşılıklı frene basma olduğunu söyleyemeyeceğim. Öyle olsaydı zaten Perez'in cenaze töreninin olduğu gün buradan bir açıklama yapıp, ama biz büyükelçi de göndereceğiz. Hani göndermedik oraya bir temsilci ama diplomatik ilişkilerimizi de rayına koyuyoruz. Hani bir niyet farklılığı yok. Change of heart diyeceğimiz şekilde, hani biz değişik bir yaklaşım içerisinde değiliz diye tutumlarının devam ettiğini beyan ettiler.
Evet.
O yüzden bence sorunsuz bir şekilde ilerleyecek ama böyle birazcık inişli çıkışlı. Hani evet. Yol parke yol.
Evet, evet. Biraz hassasiyetlerin az buz olmadığı bir alan. İki ülke arasında ticari ilişkiler her ne kadar daha kolay yoluna sokulsa da siyasi anlamda, toplumsal manada hakikaten bugünkü Türkiye'deki hükümetle İsrail hükümeti arasında normalde düşmanlık yaratacak her türlü olay yaşandı. O yüzden bunları tamir etmekte biraz daha zor oluyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Selin, nasıl?
Ben teşekkür ederim.
Yorumlarınız
İyi
için.
Yayınlar.
Çok mersi. Evet, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in yaptığı ziyaret, Türkiye ziyareti, ilk bakan düzeyinde ziyaret oldu normalleşme süreciyle. Perde arkası muhtemelen önümüzdeki dönemde daha da çok ortaya çıkacak ama iki ülke doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya pazarlanacak doğalgaz ve enerji projeleri üzerinden işbirliğini arttıracak yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Bakalım nereler olacak. Bunların Filistinlilere tabii ki hayrı ne olacak? Biz de takip etmeye çalışacağız. Efendim, haftanın son ekseninden hepinize veda etmek istiyorum. Ermeni asıllı Suriyeli şarkıcı Lena Şamamyan'dan Seher ile veda ediyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.